Ayrım 28.
Çünkü o zaman biz ücretliliğin yenilmiş düşmanların kullanılmasının, şimdi her yerde saptanan ilkel yamyamlığın yumuşatılmış bir biçimi olarak açıklanabileceğini söylemekte de bir o denli haklı oluyorduk. Öyleyse zorun tarihte ekonomik evrim karşısında oynadığı rol açıktır. İlkin her siyasal zor, önce toplumsal nitelikte ekonomik bir göreve dayanır ve ilkel toplulukların dağılmasının toplum üyelerini özel üreticiler durumuna dönüştürdüğü, yani onları ortak toplumsal görevlerin yöneticilerine daha da yabancı kıldığı ölçüde artar. İkinci olarak toplumdan bağımsız kılındıktan, hizmetkar durumundan efendi durumuna geldikten sonra siyasal zor iki yönde etkili olabilir. Ya normal ekonomik evrim yönünde, bu durumda ikisi arasında bir çatışma yoktur, ekonomik evrim hızlanır. Ya da zor ekonomik evrime karşı çıkar ve bu durumda birkaç ayrıklama dışında ekonomik evrim karşısında her zaman yenik düşer. Bu birkaç ayrıklama en barbar fatihlerin bir ülke halkının kökünü kazıdıkları ya da kovdukları ve ne yapacaklarını bilemedikleri üretici güçleri kırıp geçirdikleri ya da yitip gitmelerine göz yumdukları yalıtık fetih olaylarıdır. Hristiyanlar mağriplilerin yüksek derecede gelişmiş tarım ve bahçıvanlıklarının dayandığı sulama yapıtlarının büyük bölümü bakımından mağrip İspanya'sında böyle yaptılar. Daha kaba bir halk tarafından her fetih açıkça ekonomik gelişmeyi sarsar ve birçok üretici gücü ortadan kaldırır. Ama sürekli fetih olaylarının büyük bir çoğunluğunda daha kaba olan fatih, fetihten çıktığı biçimiyle daha yüksek ekonomik duruma uymaya zorlanır. Fethedilen halk tarafından özümlenir ve çoğu kez onun dilini bile benimsemek zorunda kalır. Ama bir ülkede fetih olayları bir yana bırakılırsa, devletin iç zorunun şimdiye değin hemen her siyasal erklik bakımından belirli bir aşamada olduğu gibi, ülkenin ekonomik evrimiyle çatışma durumuna girdiği bir yerde, savaşım her zaman siyasal erkliğin yıkılmasıyla sonuçlanır. Ekonomik evrim ayrıklamasız ve acımasız kendi yolunu açar. Daha önce bunun en çarpıcılarından son örneğini vermiştik. Büyük Fransız Devrimi. Eğer Bay Düring'in öğretisine göre belirli bir ülkenin ekonomik durumu ve onunla birlikte ekonomik düzeni yalnızca siyasal zora bağlı olsaydı, 1848'den sonra Friedrich Wilhelm IV'ün görkemli ordusuna karşın ülkesinde orta çağ loncalarını ve öteki romantik düşkünlüklerini, o sıralarda gelişmekte bulunan demir yolları, buhar makineleri ve büyük sanayi üzerine aşılamayı neden başaramadığı ya da daha güçlü olan Rusya İmparatoru'nun Batı Avrupa ekonomik durumundan durmadan ödünç almaksızın yalnızca borçlarını ödemekte değil ama kendi zorunu ayakta tutmakta bile neden yeteneksiz kaldığı hiç mi hiç anlaşılamazdı. Dipnot, Friedrich Wilhelm IV tarafından 1 Ocak 1849 günü Prusya ordusuna gönderdiği kutlama mesajında kullanılan deyim. Bay Düring için zor mutlak kötülüktür. İlk zor eylemi onun için ilk günahtır. Bütün açıklaması şimdiye değin bütün tarihin ilk günah tarafından böylece pisleştirilme biçimi üzerine bütün doğal ve toplumsal yasaların zor tarafından bu iblisçe güç tarafından rezilce bozulması üzerine bitmez tükenmez bir yakınmadır. Ama zor tarihte başka bir rol, devrimci bir rolde oynarmış. Marx'ın sözlerine göre bağrında yeni bir toplum taşıyan her eski toplumun ebesiymiş. Toplumsal hareketin sayesinde donmuş ve ölmüş siyasal biçimleri alt ettiği ve parçaladığı aletmiş, bütün bunlardan Bay Düring'de tek söz bile yok. Ekonomik sömürü rejimini devirmek için zorun belki de ne yazık ki zorunlu olacağını iç çekmeler ve inlemeler içinde kabul eder. Çünkü her zor kullanımı onu kullananın ahlakını bozar ve bu her utkun devrimin sonucu olan yüksek bir ahlaksal ve entelektüel gelişme karşısında ileri sürülür. Hem de halka belki de zorla kabul ettirilecek zorlu bir çatışmanın, hiç değilse 30 yıl savaşı utancından sonra ulusal bilince işlemiş bulunan kölelik ruhunun kökünü kazıma üstünlüğüne sahip bulunduğu Almanya'da ileri sürülür. Hem de bu sönük, tatsız ve güçsüz vaiz anlayışı kendini tarihin gördüğü en devrimci partiye zorla kabul ettirmek ister. 5. Bölüm. Değer Teorisi. Bundan 100 yıl kadar önce Leipzig'te, bu yüzyılın başına değin 30 küsur kez basılan otoriteler, vaizler ve her türlü insanseverler tarafından kentte ve kırlarda yayılan, dağıtılan ve ilkokullara herkesçe okuma kitabı olarak salık verilen bir kitap yayınlanıyordu. Bu kitap Rochow'un Çocukların Dostu adlı kitabıydı. Kitapta gözetilen amaç, köylü ve zanaatçı çocuklarını yaşamdaki işlevleri ve toplum ve devletteki büyüklerine karşı ödevleri üzerine bilgi sahibi etmek, aynı zamanda onlara kara ekmek ve patates, angarya, düşük ücretler, baba dayağı ve yaşamın aynı cinsten öteki hoş şeyleriyle birlikte, dünyadaki yazgıları için kurtarıcı bir hoşnutluk aşılamak ve bütün bunları o sıralar gözde olan aydınlanma çağı fikirleri aracıyla yapmaktı. Bu amaçla kent ve kır gençliğine, doğanın insanı, yaşamını ve zevklerini çalışmayla kazanmaya zorlayan düzenin nedenli bilgece olduğu ve bunun sonucu köylü ve zanaatçının zengin sefih gibi mide ağrısı, safra tıkanıklığı ve peklikten acı çekmek ve en seçkin yemekleri bile istemeye istemeye yemek yerine yemeklerini alınlarının teriyle tatlandırmalarına izin verildiği için kendilerini nedenli mutlu saymaları gerektiği gösteriliyordu. Bay Düring bize derslerinin 14. ve daha sonraki sayfalarında en yeni ekonomi politiğin kesen kes temel üyesi olarak yaşlı Rochow'un kendi zamanındaki Saksonya küçük köylüleri için yeterince iyi bulduğu aynı beylik düşünceleri sunar. İnsan gereksinmelerinin insan gereksinmeleri olarak kendi doğal yasaları vardır ve artışları bakımından bir zaman için ardından iç bulantısı, yaşamdan bıkkınlık, güçten düşme, toplumsal sararıp solma ve sonunda kurtarıcı bir yok olma gelinceye değin ancak doğaya aykırı bir biçimde aşılabilen sınırlar içinde kapatılmışlardır. Hiçbir ciddi ereği olmayan salt eğlenceden ibaret bir oyun, kısa zamanda bir bıkkınlık durumuna ya da aynı anlama gelmek üzere tüm duyma yetisinin yıpranmasına götürür. Bunun sonucu herhangi bir biçim altındaki gerçek emek, sağlıklı kişiliklerin doğal toplumsal yasasıdır. Eğer içgüdüler ve gereksinmeler bir karşı güçle dengelenmezlerse, tarihsel yükselme durumundaki bir yaşamdan söz edilebilmesi şöyle dursun, ancak çocukça bir yaşam getirebilirler. Bunlar eğer kolayca ve tamamen doyurulurlarsa hemen tükenir ve arkalarında bu gereksinmelerin yinelenmesine değin süren can sıkıcı aralar biçiminde boş bir yaşamdan başka bir şey bırakmazlar. Öyleyse her bakımından içgüdü ve tutkuların kullanılmasının ekonomik bir engel üzerinde kazanılmış bir utkuya bağlı olması, dış doğal düzenin ve insanın iç doğasının kurtarıcı temel bir yasasıdır. Görüldüğü gibi saygıdeğer Rochow'un en tatsız yavanlıkları, Bay Düring'de ve üstelik gerçekten eleştirel ve sistematik, tek sosyaliter sistemin en derin temeli biçimi altında, 100. yıl dönümlerinin jübilesini kutlamaktadırlar. Temeller bu biçimde atıldıktan sonra, Bay Düring yapısına devam edebilir. Matematik yöntemi uygulayarak bize önce Öklit yöntemi uyarınca bir dizi tanımlama verir. Bu yöntem Bay Düring tanımlamalarını, bu tanımlamalar tanıtlamaya yarayacakları şeyi önceden az buçuk içerecek biçimde hazırlayabildiği için ve hazırlayabildiği ölçüde çok elverişli bir yöntemdir. Böylece önce şimdiye değin ekonomi politiğin yönetici kavramına zenginlik dendiğini ve zenginliğin evrensel tarihte şimdiye değin gerçekten anlaşıldığı ve egemenliğini geliştirmiş bulunduğu biçimiyle insanların ve şeylerin üzerinde ekonomik güç olduğunu öğreniyoruz. İkili yanlış. İlkin eski aşiret ya da köy topluluklarının zenginliği hiç de insanlar üzerinde bir egemenlik değildi. Ve ikincisi hatta sınıf çelişkileri içinde gelişen toplumlarda bile zenginlik, insanlar üzerinde bir egemenlik içerdiği ölçüde her şeyden önce ve hemen hemen yalnızca şeyler üzerinde egemenlik gereğince ve şeyler üzerinde egemenlik aracıyla insanlar üzerinde bir egemenliktir. Kölelerin ele geçirilmesiyle çalıştırılmasının iki ayrı etkinlik kolu olduğu çok eski zamanlardan beri köle emeği sömürücüleri, köleleri satın almak, insanlar üzerindeki egemenliği şeyler üzerindeki, kölenin geçim ve çalışma araçlarının alım fiyatı üzerindeki egemenlik aracıyla elde etmek zorunda kalmışlardır. Bütün Orta Çağ'da büyük toprak mülkiyeti, feodal soyluluğun haraçlı ve angaryacı köylüler üzerine el koyabilmesinin ön koşuludur. Ve bugün bile zenginliğin insan üzerinde yalnızca sahip bulunduğu şeyler aracıyla egemenlik kurduğunu 6 yaşındaki bir çocuk bilebilir. Ama Bay Döring bu yanlış tanımlamayı neden imal etmek? Şimdiye değin bütün sınıflı toplumlarda kurulmuş bulunan gerçek bağlantıyı neden koparmak zorunda kalır? Zenginliği ekonomik alandan ahlak alanına sürüklemek için. Nesneler üzerinde egemenlik bu çok iyi. Ama insanlar üzerinde egemenlik işte kötülük. Ve Bay Döring insanlar üzerindeki egemenliği şeyler üzerindeki egemenlik aracıyla açıklamayı kendi kendine yasakladığı için kendini yeniden bir gözüpeklik girişimine kaptırabilir ve insanlar üzerindeki egemenliği o sevgili zoruyla açıklayabilir. İnsanların egemeni olarak zenginlik hırsızlıktır ve işte bir kez daha Proudhon'un eski nakaratının ağırlaştırılmış bir baskısına gelmiş bulunuyoruz. Mülkiyet hırsızlıktır. Böyle yapmakla zenginliği uygun bir biçimde üretim ve bölüşümün iki başlıca görüş açısı altına getirmiş olduk. Şeyler üzerinde egemenlik olarak zenginlik, üretim zenginliği iyi yan. İnsanlar üzerinde egemenlik olarak zenginlik, günümüze değin olmuş olduğu gibi bölüşüm zenginliği kötü yan, cehennemin dibine. Bu şimdiki koşullara uygulanınca şu sonucu verir. Kapitalist üretim biçimi çok iyidir ve kalabilir ama kapitalist bölüşüm biçimi metelik etmez ve onu ortadan kaldırmak gerekir. Yalnızca üretimle bölüşüm arasındaki bağlantıyı bile kavramış olmaksızın iktisat yapıldığı zaman işte böylesi bir budalalığa varılır. Zenginlikten sonra değer şöyle tanımlanır. Değer nesnelerin ve ekonomik yükümlülüklerin ticarette sahip oldukları raiçtir. Bu raiç fiyata ya da herhangi başka bir eşdeğer ada, örneğin ücrete karşılık düşer. Başka bir deyişle değer fiyattır. Daha doğrusu Bay Döring'e haksızlık etmemek ve tanımlamasının saçmalığını kendi öz sözleriyle göstermeye çalışmak için değer fiyatlardır. Çünkü 19. sayfada şöyle der. Değer ve onu para olarak dışa vuran fiyatlar. Böylece o aynı değerin çok çeşitli fiyatları olduğunu ve bir o denli çeşitli değerlere sahip bulunduğunu kendisi saptar. Eğer Hegel çok önce ölmüş olmasaydı kendini asardı. Ne kadar fiyatı varsa o denli birbirinden farklı değerleri olan bu değeri o tüm tanrı bilimiyle birlikte dünyada kavrayamazdı. Fiyatla değer arasında birinin parayla dışa vurulmuş ve ötekinin dışa vurulmamış olması dışında başkaca bir ayrım görmediğini açıklayarak iktisadı yeni, daha derin temeller üzerinde kurmaya başlamak için gerçekten bir kez daha Bay Döring'in kendine beslediği güvene sahip olmak gerekir. Ama gene de değerin ne olduğunu ve hele neye göre belirlendiğini hala bilmiyoruz. Öyleyse Bay Döring'in başka açıklamalar yapması gerekiyor. Tamamen genel bir biçimde değer ve onu para olarak dışa vuran fiyatların dayandığı temel karşılaştırma ve değer biçme yasası, değer kavramına yalnızca ikinci bir öğe getiren bölüşüm bir yana bırakılırsa, önce salt üretim alanında bulunur. Doğal koşullardaki farklılığın nesneler elde etmeye yönelen çabalar karşısına çıkardığı ve onlar aracıyla ekonomik güçlerin az çok büyük harcanışlarına zorladığı az çok büyük engeller de az çok büyük değeri belirler ve bu değer doğanın ve koşulların şeylerin elde edilmesine karşı çıkardıkları direnç aracıyla ölçülür. Kendi öz gücümüzü onlara şeylere sokmuş bulunduğumuz oran genel olarak değerin varlığının ve bunun özel bir büyüklüğünün doğrudan doğruya kesin nedenidir. Bütün bunların bir anlamı olduğu ölçüde bu şu anlama gelir. Bir emek ürününün değeri onun üretimi için gerekli emek zamanı ile belirlenir ve biz de bunu, hatta Bay Düring'siz bile, uzun zamandan beri biliyorduk. Gerçeği açıkça anlatacak yerde ille de bir bilmece havası verecek biçimde bozacak. Birinin gücünü bir şey içine soktuğu oran, o tumturaklı anlatım biçimini korumak gerekirse, değerin ve değer büyüklüğünün doğrudan doğruya kesin nedenidir demek düpedüz yanlıştır. Önemli olan ilkin gücün neyin içine sokulduğu, ikinci olarak da nasıl sokulduğudur. Eğer adamın biri başkası için hiçbir kullanım değeri olmayan bir nesne yaparsa, tüm gücü bir atomluk bile değer yaratmaz ve bir makinenin 20 kez daha ucuza yaptığı bir nesneyi elde yapmakta direnirse, o nesneye kattığı gücün 19 bölü 20'si ne genel olarak değer üretir ne de özel bir değer büyüklüğü. Ayrıca olumlu ürünler meydana getiren üretken emeği, salt bir direncin üstesinden gelme olumsuz öylemi durumuna dönüştürmek, sorunu tamamen çarpıtmaktır. O zaman bir gömlek elde etmek için aşağı yukarı şöyle davranmamız gerekir. Önce pamuk tohumunun ekilmeye ve büyümeye karşı direncinin, sonra olgun pamuğun toplanmaya, balyalanmaya ve sevk edilmeye karşı direncinin, daha sonra açılmaya, taranmaya, eğrilmeye karşı direncinin, ayrıca ipliğin dokunmaya, dokumanın kastarlamaya ve dikilmeye ve son olarak hazır gömleğin giyilmeye karşı direncinin üstesinden geliriz. Her şeyi tersine çeviren, ters bir kafaya tanıklık eden bu çocukluk ne için? Direnç aracıyla gerçek değer olan ama şimdiye değin yalnızca ideal olarak kalan üretim değerinden, tarihte günümüze değin tek geçerli şey olan zorun bozmuş bulunduğu bölüşüm değerine varmak için. Doğanın gösterdiği direnç dışında salt toplumsal bir başka engel daha var. İnsanlarla doğa arasında bir güç yolu keser ve bu güç bir kez daha insandır. Tekil ve tek başına düşünülmüş insan doğa karşısında özgürdür. Elde kılıç doğaya ve kaynaklarına giriş yollarını tutan ve geçişe izin vermek için hangi biçim altında olursa olsun bir fiyat isteyen ikinci bir adam düşündüğümüz anda durum bir başka görünüş kazanır. Bu ikinci adam ötekini, deyim yerindeyse, haraca keser ve böylece sonunda istek duyulan nesne değerinin elde edilmesi ya da üretimine karşı bu siyasal ve toplumsal engel olmadığı zaman olacağından daha büyük olmasına neden olur. Şeylerin bu yapay olarak yükseltilmiş bedelinin aldığı özel biçimler son derece çeşitlidir ve emek bedelinin buna uygun bir dönüşünde doğal karşılığını bulur. Öyleyse değeri a priori bir biçimde, sözcüğün gerçek anlamında bir eş değer olarak, yani bir şu kadar eder ya da edim ve karşı edimin eşitliği ilkesine uygun bir değişim ilişkisi olarak düşünmek istemek bir kuruntu, bir yanılgıdır. Tersine içerdiği en genel değer biçme etmeninin, bölüşüm zorlamasına dayanan bedelin özel biçimiyle örtüşmediğini görmek, gerçek bir değer teorisinin göstergesi olacaktır. Bu biçim toplumsal düzenle birlikte değişir, oysa asıl ekonomik değer, doğa karşısında ölçülen bir üretim değerinden başka bir şey olamaz ve bunun sonucu ancak ve ancak yalnızca doğal ve teknik nitelikteki üretim engelleriyle birlikte değişir. Demek ki bir şeyin pratik olarak yürürlükte bulunan değeri Bay Düring'e göre iki bölümden bileşir. Önce içerdiği emek ve sonra da elde kılıç zorla koparılan ek haraç. Başka bir deyişle bugün geçerlikte olan değer bir tekel fiyatıdır. Ne var ki değer teorisine göre eğer bütün metaların böyle bir tekel fiyatı varsa o zaman yalnızca iki yol olanaklıdır. Ya herkes satıcı olarak kazandığını alıcı olarak yitirir, fiyatlar saymaca değer olarak gerçi değişir ama gerçekte karşılıklı ilişkilerinde eşit kalırlar, her şey eski durumunda kalır ve ünlü bölüşüm değeri bir kuruntudan başka bir şey değildir. Ya da sözde ek araçlar gerçek bir değer tutarını, yani değer üreticisi çalışan sınıf tarafından üretilen ama tekelciler sınıfı tarafından el konulan gerçek bir değer tutarını temsil ederler ve o zaman bu değer tutarı düpedüz ödenmemiş emekten bileşir. Bu durumda kılıcı elinde adama karşın, sözde ek haraçlara ve bölüşüm değerine karşın dönüp dolaşıp Marksist artı değer teorisine gelmiş oluruz. Gene de ünlü bölüşüm değeri üzerine birkaç örnek arayalım. 135 ve daha sonraki sayfalarda şöyle denir. Bireysel rekabet gereğince fiyat oluşmasını, ekonomik bölüşüm ve karşılıklı bir haraç vergilendirmesinin bir biçimi olarak da düşünmek gerekir. Zorunlu bir meta stokunun birdenbire büyük ölçüde azaldığını düşünelim. Bunun sonucu satıcı yönünde oransız bir sömürü gücü ortaya çıkar. Bu gücün artışının hangi yüksek düzeye erişebileceği, özellikle zorunlu maddeler biçimindeki azık sağlamanın oldukça uzun bir zaman kesilmiş bulunduğu anormal durumlar aracıyla görülür ve benzeri. Ayrıca işlerin normal akışında bile fiyatların keyfe bağlı bir artışını sağlayan edimsel, fiili tekerler de olabilir. Örneğin demir yolları, kentlere su ve hava gazı veren şirketler ve benzeri gibi. Bu türlü tekelci sömürü fırsatlarının varlığı eskiden beri bilinen bir şeydir. Ama yeni olan şey bu fırsatların doğurduğu tekel fiyatlarının ayrıklamalar ve benzeri olmayan durumlar değil de bugün değerlerin saptanma biçiminin klasik örnekleri değerini kazanmaya aday olmalarıdır. Açlık, zahire, maddelerinin fiyatları nasıl belirlenir? Bay Düring, azık sağlamanın kesilmiş bulunduğu kuşatılmış bir kente gidin ve bilgi edinin diye yanıt verir. Rekabet, pazar fiyatlarının oluşması üzerinde nasıl etkili olur? Size tekele sorun diye yanıt verecektir. Öte yandan hatta bu tekellerde bile kural olarak onların arkasında duran eli kılıçlı adam görülemez. Tersine kuşatılmış kentlerde eli kılıçlı adam, mevki komutanı, eğer ödevini yaparsa tekele hemen son verme ve eşit bir biçimde dağıtmak üzere tekelleştirilmiş stokları zor alımla alma yolunu tutar. Bununla birlikte kılıçlı adamlar bir bölüşüm değeri üretmeye giriştikleri anda kötü işlerden ve para kaybından başka bir ürün devşirmemişlerdir. Hollandalılar Doğu Hindistan ticaretini tekelleştirerek tekellerini ve ticaretlerini yıkıma götürdüler. Şimdiye değin gelip geçmiş en güçlü iki hükümet, Kuzey Amerika Devrimci Hükümeti ile Fransız Konvansiyonu, tavan fiyatları saptama iddiasında bulundular ve acınacak bir başarısızlığa uğradılar.